Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Abraham Hesh. Maslow'un İnsan Doğasının Daha İleri Uzanımları adlı kitabı, hümanist psikolojinin insanı yalnızca sorunları ve eksikleriyle değil, gelişme ve aşkınlık kapasitesiyle de ele alan temel metinlerinden biridir.
İlk kez Maslow'un ölümünden sonra derlenen bu çalışma, onun ihtiyaçlar hiyerarşisi ve kendini gerçekleştirme fikirlerini daha geniş bir çerçeveye taşır. Kitap, psikolojiyle felsefi değer sorgulamasını bir araya getirerek sağlık, yaratıcılık, eğitim, toplum, bilme biçimleri ve insanın kendini aşma deneyimleri üzerinde durur. Maslow'un amacı, normal kabul edilen uyumun her zaman ruhsal sağlık anlamına gelmediğini göstermektir. Ona göre insanın en yüksek imkanları, yalnızca temel ihtiyaçların giderilmesiyle değil, anlamlı değerlere yönelmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle eser, klinik bir psikoloji kitabından çok, insan potansiyelinin bireysel ve toplumsal koşullarını inceleyen geniş kapsamlı bir düşünce derlemesidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ruhsal sağlık, uyum sağlamak değil, kişisel gelişimi sürdürebilmektir. Maslow, ruhsal sağlığı hastalık belirtilerinin bulunmamasıyla sınırlamaz. Bu yaklaşım, psikolojinin yalnızca nevroz, uyumsuzluk ya da eksiklik üzerinden kurulmasına itiraz eder.
Kitapta nevroz, çoğu zaman kişinin gelişim imkanlarını kullanamaması, kendi eğilimlerinden ve anlamlı hedeflerinden uzaklaşması olarak değerlendirilir.
Böylece temel soru, insanın neden bozulduğu değil, hangi koşullarda daha bütünleşmiş, üretken ve canlı hale geldiği olur.
Maslow'un kendini gerçekleştiren insan anlayışı da bu çerçevede ele alınır. Kendini gerçekleştirme, sürekli haz, kusursuzluk ya da toplumsal üstünlük değildir. Kişinin yeteneklerini gerçekçi biçimde tanıması, onları geliştirmesi ve yaşamını yalnızca dış onaylara göre kurmamasıdır.
Türkiye'de eğitim, aile ve iş hayatında sık görülen güvenli tercih yapma baskısı düşünüldüğünde bu ayrım özellikle anlamlıdır.
İnsan dışarıdan uyumlu, başarılı ve sorumluluk sahibi görünebilir. Ama kendi kapasitesinden sistemli biçimde kaçıyorsa içsel bir yoksunluk yaşayabilir. Maslow, sağlıklı kişiliği pasif uyumla değil, büyüme yönündeki bu etkin ilişkiyle tanımlar. İkinci olarak, yaratıcılık. Yalnızca sanatçılara ait bir yetenek değil, yaşama biçimidir. Kitabın yaratıcılık bölümleri, yaratıcı olmayı belirli bir mesleğe, yüksek teknik beceriye ya da sıra dışı ürünler üretmeye indirgemez.
Maslow'un yaratıcı tutum dediği şey, deneyime daha açık, daha az savunmacı ve daha az kalıplaşmış yaklaşabilmektir. Bu anlamda yaratıcılık, bir ressamın ya da bestecinin işi olmaktan önce gündelik bir probleme bakma, öğrenme ve ilişki kurma biçimidir.
Maslow, yaratıcılığın önündeki duygusal engelleri de önemser. Hata yapma korkusu, alay edilme kaygısı, aşırı özdenetim ve yalnızca kabul edilen cevapları verme alışkanlığı insanın özgün tepkisini köreltebilir.
Bu değerlendirme, ezbere ve tek doğru yanıta dayalı öğretim anlayışının sınırlarını da görünür kılar.
Ancak Maslow'un önerisi, kuralsızlık ya da her fikri eşit derecede değerli saymak değildir.
Esas mesele, kişinin algısını peşin yargılardan mümkün olduğunca arındırması ve yeni olasılıkları değerlendirebilmesidir. İş yerinde, okulda ya da aile içinde yaratıcı tutum, hazır kalıpları tekrarlamak yerine sorunun yapısını yeniden görmeye yardım eder.
Kitap bu nedenle yaratıcılığı, insanın psikolojik canlılığı ve gelişimiyle bağlantılı ele alır. Üçüncü olarak, Jonah kompleksi.
İnsanın kendi büyüklük ihtimalinden geri çekilmesini açıklar. Maslow'un en çok tartışılan kavramlarından Jonah kompleksi. Kişinin yalnızca başarısızlıktan değil, kendi kapasitesinin büyüklüğünden de korkabilmesini anlatır. Kavram adını, kendisine yüklenen görevi kabul etmek yerine, ondan kaçan kutsal metin figürü Yunus'tan alır.
Maslow'a göre bazı insanlar, daha yüksek bir sorumluluğu, görünürlüğü ya da başarı ihtimalini tehdit olarak algılar.
Çünkü büyümek, rahat alışkanlıklardan çıkmayı, başkalarının beklentileriyle çatışabilmeyi ve başarının getirdiği sorumluluğu üstlenmeyi gerektirir.
Bu nedenle kişi, yetersiz olduğunu öne sürerek veya hedefini sürekli erteleyerek kendi önünü kesebilir.
Maslow burada sıradan tereddütleri bir hastalık gibi etiketlemez. Asıl vurgusu, insanın güvenlik ihtiyacı ile gelişme ihtiyacı arasındaki gerilimdir.
Güvenlik, belirsizlikten kaçınmaya çağırırken gelişme, bilinmeyene doğru adım atmayı ister. Türkiye'deki yerleşik, garanti meslek arayışı ve çevrenin onayına verilen önem bağlamında bu gerilim kolayca tanınabilir.
Kitabın düşünsel katkısı, kendini sabote etmeyi yalnızca tembellik ya da irade zayıflığı saymamasıdır.
Maslow, bunun insanın kendi imkanları karşısında yaşadığı daha karmaşık bir korku olabileceğini gösterir. Dördüncü olarak, doruk deneyimleri ve varlık bilişi.
Dünyayı araç olmaktan çıkararak algılamayı önerir. Maslow, insanın bazı anlarda dünyayı alışılmış fayda, tehdit ve görev hesaplarının dışından kavrayabildiğini söyler.
Doruk deneyimi olarak bilinen bu anlar, yoğun hayranlık, bütünlük, anlam veya canlılık duygusuyla ilişkilidir.
Maslow bunları belirli bir dini inanca ya da mistik geleneğe özgü saymaz.
Sanat, doğa, sevgi, bilimsel kavrayış veya derin bir üretim anı, kişide benzer bir algı açıklığı yaratabilir. Kitaptaki varlık bilişi fikri de buradan doğar.
İnsan, bir nesneyi ya da kişiyi sadece kendisine ne sağlayacağı bakımından değerlendirdiğinde eksiklik odaklı bir algı kurar. Buna karşılık varlık bilişi, şeyi kendi özellikleri ve bütünlüğü içinde görmeye daha yakın bir tutumdur. Bu yaklaşım, ilişkileri araçsallaştırmaya karşı etik bir sonuç taşır.
Örneğin, eğitimde öğrenci yalnızca sınav puanı olarak, iş yaşamında çalışan yalnızca verim unsuru olarak görüldüğünde insanın daha geniş boyutları gözden kaçar.
Maslow'un amacı olağan hayatın gerekliliklerini reddetmek değildir. Temel ihtiyaçlar ve amaçlı düşünme zorunludur.
Fakat bunların ötesinde insanın değerleri doğrudan deneyimleyebildiği anları da psikolojinin meşru konusu haline getirir.
Bu yönüyle eser maneviyatı bilim dışına itmeden incelemeye çalışır. Son olarak sinerji ve öpsişik yönetim.
Bireysel gelişimle toplumsal düzeni birlikte düşünür.
Maslow, insan potansiyelini yalnızca bireyin iç dünyasına bağlamaz.
Toplumsal kurumların ve çalışma düzeninin insanların gelişimini destekleyebileceğini ya da engelleyebileceğini savunur.
Sinerji kavramı, bir kişinin yararının başkasının kaybına bağlı olmadığı düzenleri anlatır.
Yüksek sinerjili bir toplulukta işbirliği, karşılıklı saygı ve ortak fayda daha güçlüdür.
Düşük sinerjili yapılarda ise insanlar güvenlik, statü ve kaynaklar için sürekli birbirini tehdit olarak görür.
Maslow'un öpsişik yönetim düşüncesi de buradan hareket eder.
Bu yaklaşım, yönetimi yalnızca denetim, ceza ve verim artırma aracı saymak yerine, çalışanların sorumluluk, güven ve gelişim ihtiyacını hesaba katmayı önerir.
Bu, idealin doğrudan uygulanabilir bir işletme reçetesi olmadığı açıktır.
Yine de yöneticiliğin insan tasavvuruna dayandığını hatırlatır.
İnsanlar temelde kaçınan ve denetlenmesi gereken varlıklar olarak görülürse, kurum buna göre kurulur.
İnsanların anlamlı katkı sunabileceği varsayılırsa, katılım ve güven için farklı alanlar açılır.
Maslow'un düşük yakınmalar ve yüksek yakınmalar ayrımı da önemlidir. Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında yakınmalar yoksunlukla ilgilidir.
Bu koşullar iyileştiğinde ise insan daha anlamlı iş, estetik, adalet ve gelişim talep etmeye başlar.
Kitap bu taleplerin ankörlük değil, gelişimin işareti olarak yorumlar.
Sonuç olarak insan doğasının daha ileri uzanımları, psikoloji öğrencileri, eğitimciler,
yöneticiler ve insan gelişimini yalnızca performans ya da belirti azaltma üzerinden düşünmek istemeyen okurlar için değerli bir kaynaktır.
Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisine aşina olanlar, bu kitapta onun daha az basitleştirilmiş ve daha felsefi yönünü bulur.
Eser, tek bir tez etrafında ilerleyen düzenli bir popüler psikoloji anlatısı değildir.
Farklı dönemlerde yazılmış denemelerin ölümünden sonra bir araya getirilmiş olması nedeniyle bazı bölümler yoğun ve kavramsal,
bazıları ise birbirinden bağımsız görünebilir.
Buna karşılık bu yapı, Maslow'un yaratıcılık, eğitim, toplum, yönetim, değerler ve aşkınlık arasında kurduğu geniş bağlantıyı izleme imkanı verir.
Kitabın pratik yararı, hazır teknikler sunmasından çok, insan davranışını yorumlamak için daha kapsamlı sorular sağlamasıdır.
Kişi kendi korkularını,
yaratıcı engellerini veya çalışma ortamını yalnızca verim ve başarı ölçütleriyle değil, gelişme ve değerler bakımından da değerlendirebilir.
Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta da budur.
Maslow, bireysel ilerlemeyi hızlı alışkanlık değişimlerine indirmez. Onu toplumsal koşullar, etik değerler ve insanın anlam arayışıyla birlikte ele alır. Bu yüzden eser, kolay cevap arayanlardan çok insanın ne olabileceği sorusunu ciddi biçimde düşünmek isteyen okurlara hitap eder. Destek olmak isterseniz Abraham Hey Maslow kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.